أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. İslam'da aile ile ilgili dersimize devam ediyoruz. Kadının kocası üzerindeki haklarından birkaç tanesine temas etmiştik. Bunlardan birisi de kocasının hanımının bazı hatalarını affetmesi, bağışlayıcı davranması. Herkes hata eder. Bazen küçükler, bazen büyükler. Bazen büyük hata eder, küçük görmezden gelir. Bazen küçük hata eder, büyük görmezden gelir. Hata herkes için söz konusu. Dolayısıyla hiç kimse kendisini masum gibi görmemeli. Peygamber olmadığını unutmamalı. Ve hiç kimseden de peygamberin davranışını beklememeli. Biz öyle davranabiliyor muyuz ki başkalarından peygamber gibi masum olmasını bekliyoruz? Bir kere kadınların fıtratında yapılan iyiliği unutmanın olduğunu bizzat peygamberimiz haber veriyor. Kadınlara birçok iyilik yapsan, bir günde yapmayıversen, senden hiçbir hayır görmedim ki der buyuruyor. Demek ki kadınlarda böyle bir yapı var. Erkeğin zayıf olduğu taraflar olduğu gibi kadının da zayıf olduğu taraflar var. İşte bunlardan birisi de bu. Her kadın böyle midir? Hayır. Özellikle saliha kadınlar bu hadisi bildikleri için bu hususta daha dikkatli davranırlar. Çünkü Peygamberimiz bu hadisiyle aslında kadınları aşağılamıyor. Kadınların zayıf olduğu bir noktayı haber veriyor onlara ve dikkat etmeleri gereken bir hususu hatırlatıyor. Yani sizin böyle bir zayıf tarafınız var. Bu sizin imtihan alanınız. İmtihan için böyle yaratıldınız. Erkeklerin başka bazı imtihanları var. Erkeklere has. Kadınların da başka bazı imtihanları var. Kadınlara has. Yani erkeklerde genellikle bu derece bir nankörlük yoktur. Yani karısının iyiliklerini de inkar etmez. Başkalarının iyiliklerini de inkar etmez. Ama kadınlarda abartı çok olduğu için iyiliği de bazen abartırlar, kötülüğü de abartırlar. Yani bazen aranız iyiyken yaptığınız her küçük iyiliği bile büyük bir şey gibi övgüyle bahsederler. Aslında çok büyük bir şey değildir. Bir erkek için o çok önemli bir şey değildir. Ama kadın için o önemli olabilmektedir. Ve onu övgüyle anlatmaktadır. Belki o sırada hoşunuza gidiyor. Aslında yani hanım bu kadar da büyütecek bir şey yok. Yaptığım şey küçük bir şey demeniz gerekirken onu demezsiniz. Hoşunuza gider onların abartıları, abartılı övgüleri. Ama bir günde abartılı tenkitleri ile karşılaşırsanız o zaman hoşunuza gitmez. Halbuki aynı fıtrat. Dün abartılı şekilde öven kadın bugün de abartılı bir şekilde tenkit eder ve yaptığınız sanki hiçbir iyilik yokmuş gibi davranır ve orada da abartıya gider. Bu normalde bir fıtrattır. Kadının zayıf olduğu bir nokta. Duygusal oldukları için o anda duygularına mağlup olurlar ve böyle bir laf söyleyiverirler. Bu gibi şeyleri çok fazla dikkate almamak icap eder. Çünkü Peygamberimiz bizzat bunu haber veriyor. Kadınlarda böyle bir fıtrat var. Ona göre buyuruyor. Yani insan hanımında buna benzer bir alamet, bir gün bir cümle duyar, böyle bir şey görürse, ya zaten Peygamberimiz de böyle buyurmuştu demeli, çok da fazla büyütmemeli. Demek ki bu kadınlarımızın zayıf noktasıdır. Yani iyiliği çabuk unutabiliyor. Bunu Peygamberimiz niye söylüyor? Kadınları aşağılayalım diye değil. Bu onların zayıf noktasıdır. Böyle bir olayla karşılaşırsanız büyütmeyin. Allah onları böyle yarattı. Tabii hatadır. Bu onların imtihanıdır. Çoğu bu imtihanı kaybeder. Eğer hanımlarınızda böyle bir ahlak yoksa, demek ki o bu imtihanı kazanan bir kadındır. Onun da kıymeti bilinmelidir. Yani birçok kadının kaybettiği bir imtihanı demek ki o kazanabiliyor. Buna benzer hatalar görüldüğünde ya da başka hatalar, erkeğin birçok şeyi görmezden gelmesi aslında kadının kendisine olan sevgisini arttırır. Kadın sonuçta çocuk değil, anlıyor. Erkeğin farkında olduğunu biliyor, bilir. Görmezden geldiğini bilir ve kendisinin bağışladığınızı anlar ve size olan sevgisi ve saygısı artar. Ceza amelin cinsindendir. Siz bağışlarsanız o da bir gün sizin yaptığınızı görmezden gelir. Siz hiçbir şey affetmezseniz o da sizi affetmez. Siz her şeyin lafını ederseniz o da sizin her şeyinizin lafını eder. Ve işin kötü tarafı, çocuklara da bu sirayet eder. Çocuklar da zaman içerisinde böyle bir ahlaka sahip olmaya başlar. Yani anne babanın hiçbir hatasını affetmiyor, her şeyi söylüyor. Baba da anneninkini. Böyle bir evde yetişen çocuk sürekli herkesin hatasını gören, sürekli onunla bununla tartışan ve huzursuz bir çocuk olur yani. Geçimsiz olur. Kimseyle geçinemez. Tüm arkadaşlarının hatasını görür. Yarın evlendiği zaman eşinin hatasını görür. Sürekli hata söyleyen bir insana dönüşür. Bir kere erkekler çok fazla her ufak tefek şeyle ilgilenmemeli. Ne kadar çok küçük şeylerle ilgilenirseniz o kadar küçülürsünüz. Devam eden bir hataysa, sürekli ise müdahale lazım. Ona da hiç müdahale etmezseniz o zaman da kesinlikle evinizde ne tertip düzen kalır, ne aile düzeni, ne ev düzeni, ne çocuk eğitimi. Her şeye sessiz kalırsanız o zaman da o evde yetişen çocuklar yine öyle düzensiz, disiplinsiz bir insan olur. Yani ölçü. Ne çok fazla her şeyi büyütmek, ne de hiçbir şeyi görmemek. İkisi de yanlış. Yeri geldiğinde bazı şeylere müdahale gerekir. Hanımınızı tanıyacaksınız. Yani müdahale edilmediği zaman değişmeyecekse müdahale etmelisiniz. Her zaman yaptığı bir hataysa, eğer müdahale etmezseniz, her zaman onu yaptığı halde ileride daha şiddetli müdahale etmek zorunda kalırsınız. O da kötü olur. Öyle olmaması için azar azar müdahale lazım. Azar azar müdahale bir gün patlamaktan iyidir. Ama her zaman yaptığı bir hata değil. Binde bir olmuş bir şey. Üzerinde durma, görmezden gel, geç git. Hatta çocuklarınıza karşı da öyle. Çocuklar evde oynar, zıplar, tartışır, kavga eder. Fazla uğraşmayın öyle şeylerle. Eğer sürekli bir problem varsa ona müdahale lazım. Ufak tefek şeylerse babalar çok fazla muhatap olmamalı böyle şeylerle. Babanın evde bir ağırlığı olmalı. Ufak tefek şeyleri bırakın hanımınız halletsin. Siz bazen müdahale edin, hanımınıza yardım etmiş olursunuz. Çocuklar babanın müdahalesinden çekinir. Bu anneye yardımcı olmaktır. Bazı kadınlar var ki kocasının çocuklara karşı çok sert olduğundan şikayetçi. Sürekli bağırdığından, çağırdığından, dövdüğünden, evde bir muhabbetin olmadığından. Bazı kadınlar da var ki kocasının çok yumuşak olduğundan, çocuklara hiçbir şey demediğinden şikayetçi. Yani ben çocuklara terbiye vermek istiyorum, kocam terbiyeyi bozuyor diyen kadınlar da var. Yani kocasının gevşekliği, disiplinsizliği, zayıflığı, acizliği, kızamayışı. Kızmamak var, bir de kızamamak var. Bazıları kızamazlar. Acizdir. Acizdir. Kızabilmek de bir kabiliyettir. Bazı insanlar kızamaz. Bazı insanlar da yumuşak olamaz. İkisi de acizliktir. Yeri geldiğinde yumuşak olabilmek kişinin güçlü olduğunu gösterir. Yeri geldiğinde kızabilmesi kişinin güçlü olduğunu gösterir. Kızması gerekiyor, kızamıyor. Yumuşak olması gerekiyor, yumuşak olamıyorsa bu iki insan tipi de ikisi de acizdir, zayıftır. Ve bazı kadınlar kocalarının bu zayıflığından şikayetçi. Böyle olunca kadının kocasına saygısı kalmıyor. Yani kadın kocasına ne zaman saygı duyar? Kocasını zayıf görmediği zaman. Her şeye kızmak, bağırmak, çağırmak bu da bir zayıflık. Hiçbir şey diyememek, adeta çocukların emrine girmek. Bu da bir zayıflık ve eğer kadın disiplinli bir kadınsa çok rahatsız olacaktır. Yani ben çocuklarımı terbiye etmek istiyorum. Kocam en büyük engel kocam yani. Yani bir şey desem hemen çocukları kucağına alıyor, seviyor filan. Benim kızmam da boşa gidiyor. Ve bir zamanlar bir arkadaşın çocuğu, o zamanlar kaç yaşındaydı? İşte yani 3 yaşında falan olabilir. Babasına vuruyordu benim yanımda. Babasına bağırıyor, çağırıyor, babasına vuruyor. O da yani çocuktur diye bir şey yapmıyor falan. Cık, yanlış yani. Benim çocuklarım bana bir tane vurduğunu ben bilmem. Ben çok dövmem de. Çok da kızmam. Bazen kızarım. Ama çocuklarım bana bir tane vurduğunu ben bilmem. Yani daha Yani küçükken de, yani 2-3 yaşındayken de. Yani çocuk babası vurulacak bir adam mı, vurulmayacak bir adam mı anlıyor yani. Yani itaat edilecek bir adam mı, itaat edilmeyecek bir adam mı? Çocuk anlıyor. 2 yaşında da olsa anlıyor bunu. Böyle şeyler yapmıyor. Küçüklükte yanlış başlıyor. Babayı dövmeye başlıyor küçükken. Belki biraz büyüdü mü dövmez. Vurmaz babasına. Ama bağırır ki o çocuk daha sonra büyüdü. Şu anda 8 yaşında var herhalde. Geçen de yine gördüm. Bir şey oldu. Benim oğlumla ikisi oynuyorlardı. Hiçbir şey yok ortada. Küstü, kenara çekildi, babasına kızıyor, babası gel diyor, gelmiyor. Yalan. Böyle bir şey. 8 yaşında çocuğumu ben çağırdığım zaman hemen gelir. Çok mu dövüyorum, çok mu korkutuyorum? Yok. Çocuk anlıyor, anlıyor. Yani kime yanlış yapılır, kime yapılmaz. Dövmeye gerek yok. O anlar. Sen dirayetli bir adam ol. Çocuk onu anlar. Dirayetsiz baba. Çocuğunu çağır, benim yanımda yani. Gel diyor, gelmiyor. Çocuk şımarık. Söz tutmuyor. Her şeye ağlıyor, küsüyor. Şımarmış. Baba böyle olduğu için. Annesi şikayetçi. Ben diyor çocuğu terbiye etmek istiyorum. Babası en büyük engel. Hiç kızmaz, hiçbir şey demez. Ben kızıyorum. Kadın olduğum halde babası hiçbir şeye karışmıyor. Ve bunu bir marifet zannediyor. Ve çocuklar ele avuca sığmaz oluyor. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle bir babayla çocuk yetiştirmek mesele. Konumuz çocuk eğitimi değil. O ayrı bir konu. Onu da ayrıca ele almak lazım. Yani böyle bir kadının kocasına ne kadar saygısı olur? Yani karı koca münasebetlerini de etkiliyor. Yani erkeğin evde ağırlığının olmayışı, çocuklarına sözü geçmeyişi, karısının ona olan saygısını da azaltıyor. Yani konumuz karı koca, çocuk değil ama çocuklarla olan münasebet, karı koca arasındaki sevgiyi, saygıyı etkiliyor yani. Evet. Erkeğin bazı şeyler hoş görmesi dedik. Ve her ikisi de, kadın da erkek de şayet vazifelerini yerine getirirlerse, kadın kadın olarak, erkek de erkek olarak o evde mutluluk olacaktır. Kavga gürültü de olmayacaktır. Aslında bütün mesele erkeğin görevini yapmaması ya da kadının görevini yapmaması. Ama biz daha çok kadınları değil de burada erkekleri konuşuyoruz. Peygamberimiz kadınlarla olan diyalog hakkında buyuruyor ki, iman bakımından en kamil olanınız ahlaken en güzel olanınızdır. Ahlaken en güzel olanınız da kadınlara karşı iyi davrananınızdır. Kadınlara karşı iyi davranmayı, güzel ahlakın hem bir gereği hem de bir göstergesi olarak ilan ediyor. Demek ki iman bakımından en üstün olan, ahlak bakımından en üstün olandır. Ahlak bakımından en üstün olan da hanımlarına karşı hayırlı olandır. Demek ki ahlak, güzel ahlak, kuvvetli imanın göstergesi. Yani kuvvetli bir iman olmasaydı ahlakı da güzel olmazdı. Ve güzel ahlakın göstergesine hanımına karşı iyi davranması, ona hayırlı davranması. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu hususta birçok nasihatta bulunuyor. Mesela buyuruyor ki kerim olanlar hanımlarına karşı kerim olanlardır. Cömert, kerim cömert manasına da gelir. İyilik yapan manasında. Kerim olanlar hanımlarına karşı kerim olanlardır. Kadınları horlayanlarsa ancak kötü ahlaklı olanlardır. Demek ki hanımını hor görmek kötü ahlakın göstergesi. Erkeklerde genellikle olan şey, hor görüyor. Yani erkeklerde neden hanımını hor görme hastalığı var? Hanımları biraz daha kocalarına nispetle, belki biraz daha az kültürlü, belki biraz daha az zeki, belki biraz daha az tahsilli, biraz daha az malı mülkü var olabilir. Bu erkeklerin hanımlarını hor görmelerine sebep oluyor olabilir. Her kadın böyle değil. Ama diyelim ki öyle. Kocasından daha az zeki, daha az bilgili. Mesela daha az tahsilli. Bazı erkekler var. Uyduruktan bir üniversiteyi zorla bitirmiş. İlkokul mezunu hanımla evlenmek istemiyor. Kendini bir şey zannediyor. Bana bunu mu layık gördünüz? Diyor bir ilkokul mezunu. Halbuki o ilkokul mezunu onun cebinden çıkaracak bir ilkokul mezunu. Bu da kendini bir adam zannediyor. Neymiş, uyduruktan bir üniversite okumuş. Türkiye'nin bilmem ne dağında bilmem neresinde bir üniversite bitirmiş. Adı üniversite. En kötü puanlı bir okul okumuş. Üniversitemiş de o kadar ki üniversite yani. Lafta üniversite. Ve kendini bir şey zannediyor. İlkokul mezunu hanımefendi istemiyor. Halbuki o ilkokul mezunu bayan onu cebinden çıkaracak kadar da zeki. Bilgisi de ondan fazla, zekası da ondan fazla. Hiçbir sıfatı da yok erkeğin. Hiçbir sıfatı da yok. İşte bu gibi haller bazılarında oluyor. Kadınlarda olmaz mı? Kadınlarda da olur. Hem kadınlarda bu konu daha fazla var. Yani erkek icabında üniversite mezunu da olsa çoğunluk bunu mesele etmez. Kadının tahsilini, malını, mülkünü falan mesele etmez. Soyunu, sopunu mesele etmez. Ama kadınlarda bu daha da fazla. Kendisi üniversite mezunuysa, üniversite mezunu olduğu halde üniversite bitirmeyen bir erkekle evlenen kadın pek bulamazsın yani. Yani erkek bulursun yine. Kadını hemen hemen hiç bulamazsın. Zengin erkek, fakir kız, fakir kadın bulursun. Tersini pek bulamazsın. Kadın zengin, erkek fakir, Türk filmi gibi. Bunlar nadirdir. Ya da tahsilli kadın, tahsilsiz erkek çok nadirdir. Kadınlarda da aynı horlama şeyi var. Erkeği hor görme. Ama şimdi biz erkekleri konuşuyoruz. Erkek bu şekilde hor gördüğü zaman, bunu ifade etmese bile, kalbinde bile hor görse, ama karısının malının mülkünün olmayışını, ailesinin fakir olmasını, ama tahsilsiz oluşunu, her neyse, bunları hor görmesi, hor görürse, hor gördüğünde şunu hatırlamalı: Peygamberim bana diyor ki senin ahlakın kötü. İşte bu yeter. Bunu hatırlamalı. Karını hor gördüğün zaman senin ahlakın kötü diyor Peygamberimiz. İstersen başka da bir kötü ahlakı olmasın. Bunu düşünen, peygambere iman eden bir insan bunu öğrendiği zaman karısını hor göremez. Çünkü en kötü ahlaklılarınız karısını hor görenlerinizdir. Şimdi peygamberimiz bunu nerede söylüyor? Mekke toplumunda, Medine toplumunda, o günün şartlarında Araplara söylüyor. Cahiliye dönemi insanlarına söylüyor. Yeni iman etmiş olanlara söylüyor. İman etmemiş olanlara söylüyor. O günün toplumuna söylüyor. O günün toplumunda kadın zaten 5 kuruş değeri yok. Böyle bir toplumda bunu söylemek büyük bir tepkiyi göze almakla mümkün. Peygamberimiz o devrimleri nasıl başardı? İngiltere ansiklopedisinde bile diyor ki Muhammed'in, tabi onlar Muhammed diyorlar sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, Muhammed'in başarısına zamanlar içerisinde ne bir peygamber, ne bir dini ıslahatçı, ne bir lider ulaşamamıştır. Her alanda devrimler yapmıştır. Devrim yapmadığı alan yoktur ve bu kadar devrim yapan başka bir peygamber de yoktur dünyada. Ve onlardan biri de bu. Kadınların aşağılandığı, hayvan yerine konulduğu bir dünyada, yalnızca Araplarda değil, eski Yunan medeniyeti de öyle, Roma medeniyeti de öyle, Hindistan'da da öyle. Kadınları Yunan medeniyetinde bir erkeğin karısını öldürmesi, bir hayvanı kesmesi gibi normal bir şeydi. Ha koyununu kesmiş, ha karısını kesmiş. Cezası yok, cezası. Yunan medeniyeti diye övünüyorlar, kadını öldürmenin cezası yok. Ya tek Araplar değil yani. Dünya öyle o zaman. Yani İslam geldi, kadınları kurtardı. İslam kadınlar için kurtuluş oldu. Daha çok kadınların, kölelerin, işçilerin, fakirlerin Müslüman olmasının sebebi de buna benzer şeyler. Hem düşünüyor, tevhid doğru, tevhidi kabul ediyor, hem de İslam onu kölelikten kurtarıyor. Horlamayı bile yasaklıyor. Bırak sen köle muamelesi yapmayı. Karısını hor görmeyi bile yasaklıyor. Ve bunu kim yerleştirebilir? Ancak bunu bir kutsal yerleştirebilir. Kutsal der, diyecek ki karını hor görürsen ahlaksızsın. Hadi bakalım. Kötü ahlaklısın. Şimdi kutsal bunu söylediği zaman akan sular duruyor. Artık tamam, demek ki böyleymiş. Karımızı hor göremeyiz. Bu anlayış yerleşiyor. Artık ondan sonra karın fakir de olsa sana nispetle, soyu sopu sana nispetle daha geride de olsa, Hatta bazen güzellik bile erkek icabında kadından daha güzel de olabilir. Olur, istisnalar vardır. Tahsil yönünden olabilir, birçok yönden. Ama yine de İslam diyor ki hor göremezsin. Sen bununla evlendin mi? Hayat arkadaşın bitti. Lafı uzatma. Bitti. O zaman evlenmeyeydin. Hem bu senin için huzursuzluk kaynağıdır. Karına saygı duyarsan sen de mutlu olursun. Saygı duyduğun bir karın var. Saygı duymazsan sen de mutsuz olursun. Saygı duyulmayan cahil mi cahil, hor görülmeye layık senin gözünde, hor görülmeye layık bir karın var. Sen mutlu olamazsın ki bu şekilde. Zararı sana, keskin sirke küpüne zararmış ya. Onun gibi yani, insan karısını beğenmezse zararı kendisine. Canı sıkılıyor, kafası bozuluyor, mutsuz oluyor böyle bir kadınla, beğenilmeyen bir kadınla mutsuz oluyor. Zararını kendi görüyor. Karısını beğense, hor görmese kendi mutlu oluyor, faydasını kendi görüyor. Yani şöyle düşünmeli insan. Allah bu dünyada bunu bana eş olarak verdi. Demek ki bu Allah'ın takdiri. Demek ki biz böyle yaşayacağız. Cenneti beraber kazanacağız. Sonra orada mühim olan ahiret. Orada Allah karımı istediğim hale çevirir. O da benim nasıl olmamı istiyorsa beni de o hale dönüştürür. Ahlak olarak da, güzellik olarak da, her şeyde. Bu dünyada ben bu kadınla güzel yaşayayım, cenneti kazanayım. Yani evlenmişsin daha hala böyle beğenmemek, beğenmemek falan. Boş ver bu işleri ya. Ya dünya dünya, fazla büyütme, büyütme. Altı üstü dünya, şurada 3 gün beraber yaşayacaksın. Ondan sonra ölüp gideceğiz. Yani cenneti kazanmaya bak. Bu dünyada her şey senin dediğin gibi olmaz. Çünkü imtihan dünyası. Allah bir şeyi verir, bir şeyi vermez. Bakalım verdiği zaman şükrediyor musun? Vermediği zaman da sabrediyor musun? Allah hem şükürle dener hem sabırla dener kullarını. Bazen sabretmesi gereken şeyler yaratır, bazen şükretmesi gereken şeyler yaratır. Her iki türlü de dener. Efendimiz buyuruyor ki dünya bir metadır. İstifade edilen bir şey yani. Dünya metalarının en hayırlısı ise saliha bir hanımdır. Yani hanımlarınızı dünya metaları içerisinde, dünyada istifade edilen şeyler içinde en hayırlısı olarak görün. Hanımlara karşı güzel davranış nasıl olur? Mesela eve selam vererek girmekle başlar. Selam vererek girmekle başlar. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeniz için size bir şey söyleyeyim mi? Aranıza selamı yayın buyuruyor Peygamberimiz. Yani birbirinizi sevmeniz, sevmezsen cennete giremiyorsun, iman etmiş olmuyorsun. İman etmeyince de cennete giremiyorsun. Birbirinizi sevmeniz için de selamı yayın buyuruyor. Tabii şimdi konumuz karı koca arasındaki sevgi, ama bu arkadaşlar arası içinde tabii söz konusudur. Ümmet, hatta arkadaş olmasa bile, tanımadığın birisi bile olsa selamun aleyküm demek ilk diyaloğu başlatır. Güzel bir diyalog gerçekleşmiş olur. Ondan sonrası güzel gelebilir. Selamsız eve giren adam bir kere zaten başta kaybetti. Selamsız eve girdiği zaman zaten yani o gün huzur olmayacaktır. Peygamberimizin böyle hanımlarına konuşmadığı günler var. Yanlış bazı işler yaptılar, onlara kızdı. Ama kızdı derken böyle sövüp dövmedi de, yani kalbi kırıldı, çok konuşmadı. Öylesi günler belki hani istisna olabilir. Onun dışında selam ile eve girmek evdeki mutluluğun başlangıcıdır. Allah Azze ve Celle de kitabında Nur suresinde evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık olarak kendinize selam veriniz. Yani ev halkı da bizim ev halkımız olduğu için kendimiz olmuş oluyor. Yani evlere girdiğiniz zaman kendinize, yani ev halkınıza selam veriniz. Evde insan varsa o zaman onlar biz olmuş oluyorlar. Aslında onlara selam verdiğimizde kendimize de vermiş oluyoruz. Çünkü o selamın güzelliği bize dönüyor. Güzel bir atmosfer oluşuyor ve sanki kendimize selam vermişiz gibi. Selam selamettir, barıştır, huzurdur. Selam bu yönüyle kişinin kendisine huzur vermesidir. O halde evvela eve girerken selam ile başlamak icap eder. Peygamberimiz Enes'e diyor ki, ey oğulcağızım, ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver. Selamın sana ve ailene bereket olur. Demek ki selamda böyle bir özellik de var. Bereket. Neyinde bereket? Huzurda bereket. Bereket ne? Çoğalmak demek. Yani ailenizde huzur çoğalır. Selam sana ve ailene bereket olur. Yani evinizdeki huzuru çoğaltır. Tabii bizim arkadaşlarımız selam vermeden eve zaten girmiyorlardır. Bu hususta çok uzun durmaya gerek yok. Ama bazen unutuyorlar olabilir. Hani kendi karısıdır diye ehemmiyet vermiyor olabilir. Ya nasılsa zaten karımdır, zaten her gün beraberiz gibi. Ama eğer erkek karısının kendisini kapıda karşılamasını, hoş geldin demesini istiyorsa kendisi de selam vermeyi bilmeli. Kadın bir karşılar, iki karşılar, hoş geldin bey der. Ondan sonra sen ona selam vermezsen bir, iki, üç, o da daha sana hoş geldin bile demez. Ondan sonra da kızma. Bizim hanım bana hoş geldin bile demiyor. E sen de selam aleyküm bile demiyorsun. Allah'ın selamını kıskanıyorsun adeta. Selam vermemek bir nevi cimriliktir. Selamda da cimrilik var. Sonra güler yüzlülük, tabi selamla başlayan adam güler yüzlü de olabilmektedir. Selam aslında evde güler yüzlü de sağlıyor. Yani sadece mesele selam değil. Selam aslında ondan sonraki ilişkinin güzel olmasını sağlıyor. Selamsız girildiği zaman ondan sonrası da kötü gidiyor. Efendimiz buyuruyor ki, iyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Bu kardeşine tebessüm etmek olsa bile, hanımın da buna dahil tabii, ailene güler yüz göstermek olsa bile, hiçbir şeyi küçük görme. Bu da bir sadakadır. Kardeşine tebessüm etmen sadakadır buyuruyor. Güler yüz göstermek bir sadaka. Yani mesela bir insan sadaka verecek parası olmasa, hiç olmasa mesela tebessüm edebilir. Sadaka vermiş gibi. Ne var ne yok bile dese. O da bir sadakadır. Para vermeden sadaka vermiş oluyoruz. Vallahi ne güzel, bedava. Yani Allah neden böyle bir mükafat veriyor? Neden? Çünkü Allah-u Teala medeni olmamızı istiyor. Kardeşlik olsun istiyor. Muhabbet olsun, sevgi olsun, diyalog olsun istiyor. Bunun için de sevap veriyor. Tebessüm edersen sevap diyor. Sevap vermese tebessüm etmez insanlar. Sevap vereceğim diyor. Tıpkı mesela teşbih tahta olmasın, hani bir baba icabında çocuğuna der ki işte kardeşine şu sakızı götür ver, ya da işte kardeşini git öp, sana sakız vereceğim mesela. Neden bunu yapar baba? Git kardeşini öp, sana sakız vereceğim veya çikolata vereceğim. Neden der? Çocuklar arası kardeşlik olsun, sevgi olsun, kavga olmasın diye. Baba çocukların arasında huzur istediği için. Teşbih tahtı olmasın, Allah Azze ve Celle de kullarının medeni olmasını, ahlak sahibi olmasını ve toplumda huzur olmasını istiyor. Yeryüzünde bir medeniyet kurulmasını istiyor. O yüzden diyor ki tebessüm et, sana sevap vereyim. Cennette mevkin yükselsin. Yani aslında bu büyük bir fırsat yani. Sevap doldurabilirsin yani. Gerçekten. Sevap doldurabilirsin. Hele hele cimriler için bulunmaz bir yol. Cimri zaten para vermek istemiyor. Böylece sadaka vermemiş oluyor. Peygamberimiz herhalde cimrileri düşünmüş ve bunu bize bildirmiş. Yani cimriysen, para veremiyorsan da hiç olmasa tebessüm et, o da sadaka yerine geçer. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa kendinizi cehennemden kurtarınız. Ona da gücün yetmiyorsa bari tebessüm edin buyuruyor. Bir hurmanın yarısını bile veremiyorsan tebessüm et. Sadaka yerine geçsin. Şimdi tebessüme en çok layık olan kimdir? Tabii önce insanın eşidir, çocuklarıdır, dava arkadaşlarıdır. Biz de bir aile gibiyiz. Dolayısıyla öncelikle aile içinde tebessüm. Konumuz İslam'da aile olduğu için kişinin evvela karısına karşı tebessüm etmesi. Sürekli hani beraber oldukları için bunlar fazla görülüyor, gereksiz gibi görülüyor. Halbuki o zaman muhabbet kalmıyor. Tebessüm etmiyor, etmiyor, etmiyor, etmiyor. Bir müddet sonra artık sevgi azalmaya başlıyor. Yahu ne gerek var tebessüme? Zaten karı kocayız. Öyle değil. Sonuçta o bir insan, sen de ayrı bir insansın. Yani el, iki el gibi değil, ayak gibi değil, o ayrı bir insan. Yani sen, karın senin elin ayağın gibi değil, o ayrı bir insan. Yine onu bekliyor yani. Ve tebessümün dışında güzel söz. Efendimiz buyuruyor ki güzel söz sadakadır. Bakın tebessüm sadaka olduğu gibi. Bakın güzel söz söylesen bu da sadaka. Yine cimriler için güzel bir sevap kapısı. Para vermeden sadaka sevabı kazanabilir miyiz? Test sorusu. para vermeden, cebinden bir kuruş para çıkmadan sadaka vermiş gibi sevap kazanabilir miyiz? Sadaka sevabı daha doğrusu kazanabilir miyiz? Tebessüm edersen kazanırsın, güzel söz söylersen kazanırsın. İşte Peygamberimiz iki tane yol öneriyor. Ne yapıyor bu şekilde? Aslında ailede huzuru sağlıyor. Çünkü toplumun küçük şekli ailedir. Bu küçük toplum, yani aile huzurlu olursa büyük toplum da huzurlu olur. O yüzden İslam büyük toplumda huzuru sağlamak için küçük toplumda huzuru sağlıyor. Ve böyle bir toplum güçlü olur. Huzurlu bir toplum, barış içinde bir toplum, mutlu bir toplum huzurlu olur ve güçlü olur. İslam güçlü bir toplum meydana getirmek istiyor. Bu cemaat için de böyledir. Şimdi mesela toplum çok büyük, biraz küçültelim, cemaati düşünelim. Mesela şimdi karşımdaki arkadaşlar, sizler her biriniz evinizde kavgalı, gürültülü, patırtılı olsanız, huzursuz, mutsuz, kavga bitmiyor. Kimi boşanmış, kimi boşanmak üzere, kimi mahkemede, kimi bilmem ne. Biz nasıl bir cemaat oluruz? Ya doğru düzgün işimizi de yapamayız, hizmetimizi de yapamayız. İşte Peygamberimiz de buradan bakıyor. Toplum da öyle. Bir toplumda aileler eğer mutluysa o toplum güçlü bir toplumdur. Güçlü bir toplum istiyor Allah ve onun Resulü. Müslüman toplumun güçlü bir toplum olmasını istiyor. Bu da sağlıklı bir aile ile mümkün. Diyaloğun sağlıklı olduğu bir aile ile, aileler ile mümkün. Güzel söz sadaka. Peygamberimiz yarım hurma ile bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz buyurduğu hadisin devamında diyor ki, onu da bulamıyorsanız güzel söz söyleyin. Demek ki güzel söz sadaka. Daha evvel de tebessüm için söylüyordu. Tebessüm de sadaka. Ve bu tavsiyelere uyulacak olsa gerçekten birçok sorun kendiliğinden hallolur. Aslında birçok sorunun temelinde güzel sözün ve tebessümün olmayışı yatıyor. Ama insanlar bunun farkına varmıyor. Sanıyor ki yani şundan dolayı oldu. Hayır, ondan dolayı değil. Aslında muhabbet yok. Muhabbet olmayınca her şey probleme dönüyor. Birçok mesele aslında güler yüzle ve güzel sözle hallolabilir. Bugün haberde bir şey gördüm. Alt yazıda. Son 3 sene içinde, 2013'ten sonraydı herhalde. 2014 mi 2013 mü? Son 3 sene içinde 13 bin dava, mahkemeye intikal eden davalardan 13 bin tanesi küçük meseleler, tartışma vesaire. 13 bin tanesini yeni bir sistem geliştirdiler. Mahkemelerin yükünü azaltmak için savcı uzlaşmaya var mısınız diye soruyor. İki tarafı da çağırıyor. Uzlaşmaya var mısınız diyor. Kabul ederlerse bir ara bulucu tayin ediyor. O da kim? Bir hoca, üniversite hocası gibi biraz tahsilli, kültürlü bir insan. Ara bulucu olarak tayin ediyor. Tabii ona da belli bir para ödüyorlar. O onların arasını bulursa mahkeme olmaktan kurtuluyor. Mahkemelerin yükü azalıyor. 13 bin dava bu şekilde uzlaşmaya gitmiş. Belki çok daha fazla kimseye teklif etmişlerdir. Birçoğu kabul etmemiş de olabilir. 13 bin tanesi kabul etmiş ve 11.400'ü başarılı olmuş. Mahkeme olmadan iş bitmiş. Ara bulucularla iş hallolmuş. Bakın. Demek ki toplum olarak ilişkimiz zayıf yani. Birçok kavganın sebebi aslında ilişki yok yani. Yani bu karı koca arasında da böyle. Güzel diyalog yok. Bakın 12.900 davadan 11.400'ü başarıyla sonuçlanmış ve mahkemeye gerek kalmadan ara bulucuyla hallolmuş. Yani hakim ile değil, ara bulucuyla. Ara bulucu tatlı tatlı konuşmuş onunla da bununla da. Zaten basit meseleler. Bana şunu dedi, bana bunu dedi bilmem ne filan. Böyle basit şeyler ve hallolmuş gitmiş. Yani aslında zaten problem olacak bir şey değil yani birçokları. Yani gerçekten ciddi bir problem olsa zaten ara bulucu falan filan halledemez. Yani gerçekten ciddi bir problem olsa ara bulucu nasıl halletsin? Demek ki çok mühim şeyler değil. Ama bu bile birçok kimseyi mahkemelik yapıyor. Mahkeme açmak bir mesele. Avukat bilmem ne bir sürü masraf. Adam onu göze alıyor, mahkeme açıyor. Bakın. İnat etmiş yani, sinirlenmiş yani. Halbuki basit bir şey. İki tane tatlı sözle aslında barışabilecek kimseler. Aynı olay ailelerde. Ne bir güler yüz var, ne bir güzel söz var. Bunun sonucunda birçok şey meseleye dönüşüyor. Probleme dönüşüyor yani. Evde hiç şakalaşma yok. Biraz sonra temas edeceğimiz bazı şeyler evde eksik olunca bu sefer küçük şeyler mesele olmaya başlıyor. O halde ara bulucuya gerek kalmasın. Mahkemeye de gerek kalmasın. Ara buluculuğu evimizde kendimiz yapalım. Başkası niye bizim aramızı bulsun? Ayıp değil mi? Yani karımla benim aramı niye başkası bulsun? Ayıp değil mi? Biz ara bulucu olalım. Kendi evimizde ara buluculuğu kendimiz yapalım. Ve birçok sorunun hallolduğunu göreceksiniz. Bakın elin adamı ara bulucu dediğiniz, devletin tayin ettiği yani daha doğrusu işte mahkemenin tayin ettiği ara bulucu, o bile halletmiş yani. Hem de 13 bin davadan 11.400'ünü. Bu çok güzel bir şey yani. 11.400 mahkemeden devlet de kurtulmuş oluyor. Hakimler yılmış usanmış böyle meselelerden. Onlar da kurtulmuş oluyor. Hem de mahkemeden sonra barışma güzel değil. Ara bulucuyla barışma daha güzel. Mahkeme de hakim hükmeder. Arayı bulamaz ki hakim. Hakim hükmeder. Hakimin görevi hükmetmektir. Ara bulmak değildir. Dolayısıyla da kavga devam eder gider yıllarca. Hakim kime hak verse versin, kavga devam eder yıllarca. Arabulucuyla halloluyor mesela. Kavga da bitiyor. Mahkeme de kurtuluyor. Onlar da kavgadan kurtuluyor. Yıllarca kavga etmekten kurtuluyorlar. Çünkü hakim barıştıramaz. Arabulucu barıştırıyor. Evet. Güzel söz, güler yüz, bunlardan sonra bir de eşlerimize değer verdiğimizi onlara hissettirmemiz. Bu da evde mutluluğun temel etkenlerinden. Yani kadınların aslında erkeklerde en çok rahatsız olduğu hususlardan birisi de bu. Kadın kocasının kendisine değer verdiğine inanmıyor. Her insan onurlu yaratılmış. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ve lekad kerremne beni Adem. Yemin olsun ki insanoğlunu onurlu kıldık, şerefli kıldık. İnsanı Allah şerefli yaratmış. O yüzden o da değer görmek istiyor. Yani köle değil yani bu. Bekler. Yani köle olsa beklemez. Ben köleyim zaten. Kim bana değer verecek? Köle bile değer verseydi birisi kendisine hoşlanırdı. Köleyim ama bana yine de değer verdi. Onu daha çok sever. Köle bile. Yani şimdi kadın bir de kendini hak görüyor. Ve hakkı var. Değer verdiğinizi ona hissettirin. Nasıl? Mesela yaptığı iyiliklerden bahsedin. Güzel hallerinden bahsedin. Mesela onunla istişare edin. Yani erkekler hanımlarını beğenmiyor ama ben size söyleyeyim yani birçok kimsenin hanımı kendinden daha zeki ha. Yani kusura bakmayın da birçoğunuzun hanımı sizden zekidir ha. Öyle çok hor görmeyin. Ben tanıyorum. Birçok kadın, hepsi bizim talebelerimiz. Birçoğuna ders vermişiz. Ben tanıyorum, kocasından daha zeki. Vallahi şaka değil yani. Yani kocasına iki çeker zekada. Kendini bir şey zannediyor da beyefendi. Hiç de öyle değil yani. İstişare yapın istişare. Hanımlarınızla istişare yaparsanız ona değer verdiğini hissettirmiş olursun. Bana gelen gibi çiçek size gelmiyor. Ne yapalım? Kıskanma ne olur? Çalış senin de olur. Sana çiçek gelmiyorsa gelmiyor. Sen de bir tane gül al eve giderken ne yapalım? Bana gelen çiçekler zaten hepsini Mustafa alıyor. Ben bana gelenleri hep dağıtırım arkadaşlara. Bazen eve götürürüm. Çoğu zaman dağıtırım. Yani size çiçek gelmiyorsa bile yani bir tane gül alıp götürseniz o birçok sorunu belki de halleder. Belki de karın senin istediğin gibi olmaya başlar. Bazı şeyler İstediğimiz gibi değil. Belki de bu şekilde istediğin gibi olmaya başlar. Her şey kızmakla hallolmuyor. Bu da bir yöntem. Bu ona değer verdiğinizi hissettirmektir. Değer vermeseydin ona bunu yapmazdın. Bazen bir çiçekle birçok problemden kurtulabilirsiniz. Adama televizyonda soruyorlar. Hanımına hiç çiçek verdin mi? Diyor ki, zaten paramız onlar da gitsin alsınlar kendilerine diyor. Zaten para ellerinde diyor. Kazanıyoruz onlara veriyoruz. Paramın nerede olduğunu da biliyor zaten. Gitsin kendisine bir tane alsın diyor. Dağdan gelmiş canım. Hiçbir şey anlamamış yani. Hanımınıza değer verdiğinizi hissettirmenin bir yolu o konuştuğu zaman dinlemeniz. Herkes bunu ister. Peygamberimiz bile o yüksek makamına rağmen birisi konuştuğu zaman dinlerdi. Evde huzur istiyorsan böyle. Bazı kadınlar hani çok çenebaz olurlar ya. Bazı erkekler de onların o çenesinden yılmış. Diyor ki şimdi bunu dinlersen bu daha çok konuşur. İyisi hiç konuşturmayayım diyor. Halbuki öyle yaptığı zaman karısı daha acele ediyor. Hepsini bir an evvel söylemek istiyor. Yani kocasının kendisini dinlemeyeceğini bildiği için hepsini üst üste makineli tüfek gibi söyleme ihtiyacı duyuyor. Çünkü dinlemeyecek biliyor. Eğer dinleyeceğini bilse aslında öyle çok hızlı da konuşmaz. Böyle çok çen de olmaz yani. Yani kocasının kendisini insan gibi dinleyeceğini bilse o da insan gibi konuşmayı öğrenir. Aslında birçok kadını böyle çok hızlı konuşmaya sevk eden, çok konuşmaya sevk eden sebeplerden biri de bu. Kocasının kendisini insan gibi dinlemeyeceğini bilmesi. Hızlı söylemezsem dinlemedin yani zaten dinlemez kalkar gider. Hızlı söyleyeyim ki söyleyeceğimi bitirebileyim. Ya böyle düşünmektedir. O yüzden hızlı konuşmaktadır. Ya da çen konuşmaktadır. Neden? Çünkü kocasının dinlemeyeceğini bilmektedir. Eğer güzellikle dinleyeceğini bilse kadın da olgun bir şekilde yavaş yavaş tane tane söyleyecektir. Hanımınıza deyin ki eğer hanımınız böyleyse mesela. Ya hanım bana tane tane söyle. Sakin sakin söyle. Heyecanlanma. Tane tane söyle dinleyeceğim. Vallahi dinleyeceğim. Sakin ol. Güzel güzel söyle. Güzel konuşmaya alış. Böyle ardı arda böyle motor gibi konuşma. Düşüne düşüne, sakin sakin, cümle cümle, düşüne düşüne konuş. Dinleyeceğim seni, merak etme. Çok da uzatma ama ben seni dinleyeceğim, merak etme. Kadın eğer dinlenileceğini bilirse, öyle çen konuşma ihtiyacı duymaz. Madem ki kocam beni dinleyecek, o zaman güzel söyleyeyim ki kabul etsin. Der. O çen konuşmanın sebebi bu psikolojik bir olay yani. Yani psikolojik kitaplarında var mı yok mu bilmiyorum ama bu psikolojik bir hadisedir. Yani karşıdakinin sizi sakin sakin dinleyeceğini bilirseniz güzel güzel anlatıyorsunuz. Dinlemeyeceğini bilirseniz anlatamıyorsunuz. O zaman çen konuşmaya başlıyorsunuz. Tartışmaya dökülüyor mesela. Ondan sonra suçlu kadın olmuş oluyor. Acaba o kadın nasıl o hale geldi? Kendisinin dinlenileceğinden emin değil. Mesele bu. Dinleyeceğinize garanti verin. Bakın göreceksiniz, kadınlarınız, hanımlarınız daha olgun olacak, daha sakin konuşacak, daha tane tane söyleyecek ve sizi çok da rahatsız etmeyecek. Söylediğim zaman kocam zaten beni dinler. Dinler derken sözümü yerine getirir manasında değil. İnsan gibi dinler. O zaman bir defa söyler, bir daha da söylemez. Yapmasanız bile der ki kocam dinledi, anladı ama uygun görmedi. Bir daha ısrar etmez. Ama dinlemezseniz hem kadın çok hızlı konuşmaya başlar, hem çen çen çen olmaya başlar, itirazcı olmaya başlar, kavgacı olmaya başlar, hem de tekrar tekrar söyleme ihtiyacı duyar. Bugün söyler, yarın bir daha söyler, diğer gün bir daha söyler. Neden? Çünkü dinlemediğinizi düşünüyor. O yüzden anlamadığınızı düşünüyor. Yani dinlediğinizi, anladığınızı, buna rağmen kabul etmediğinizi bilse belki de bir daha söylemeyecek. Böylece siz kurtulmuş olacaksınız. Tekrardan, ısrardan kurtulmuş olacaksınız. Bazı kadınlar ısrarcıdır. Belki de kadınların çoğu böyledir. Neden biliyor musunuz? Zayıflıktan kaynaklanır. Bu da psikolojik bir durumdur. Kadın kendini zayıf görmektedir. Dediğini yaptıramamaktadır. Çünkü kocası hiçbir şey yapmamaktadır. Hiçbir dediğini yapmamaktadır. Bu psikolojik bir duruma sebep oluyor. Yani kabul ettirebilmek için ısrar gerektiğini düşünüyor. Kocam beni adam gibi dinlemez. Bana değer vermez. Dolayısıyla da ben ısrar etmeliyim. Israrın perde arkasında da bu yatar. Yani siz sadece ısrarı görüyorsunuz ama ısrarın sebebi ne? Onu görmüyorsunuz. Eğer bir kadın çok ısrar ediyorsa o kocasının kendini dinlemediğini düşündüğündendir ya da anlamadığını düşündüğündendir. Yani dinlemiyor, dinlese anlayacak, anlasa kabul edecek diye düşünüyor. Adam gibi dinle. Ondan sonra birkaç soru sor. Şöyle mi, böyle mi? Ondan sonra eğer kabul etmeyeceksen yine etme. O zaman der ki beni dinledi, soru da sordu, konuyu anlamaya çalıştı. Anladı, ondan sonra kabul etmedi. Demek ki kabul etmiyor. O zaman daha fazla ısrar etmeyeyim der. Yani kadınların ısrarında perde arkasında bu yatar. Erkeklerin değer vermeyişi, dinlemeyişi. Peygamberimiz buyuruyor ki oturduğunuzda arkadaşınızın hakkını verin. Nasıl ya Resulallah? Ona ilgi göstererek, başkasına daha çok kıymet vermeyerek onun yanında. Yani o sansın ki en çok ona kıymet veriyorsunuz. Sizin ona kıymet verdiğinizi düşünsün. Bu arkadaşın hakkını vermektir. Bu da nasıl olur mesela, diyelim ki konuşurken ona doğru dönmekle. Yani konuştuğunuz kişiye doğru dönmeniz ona kıymet verdiğinizi gösterir. Bir adam vardı, öldü. Dericiydi. Adını vermeyeyim, bazı arkadaşlar bilir. 35 sene evvel ben bunun yanına giderdim deri satmaya. Bakın. Unutamadım. Unutamadım. Onun o hareketlerini unutamadım. Yani şimdi yaşasaydı 80 yaşlarında olurdu. O zaman da işte 50 yaşlarında filandı. Şimdi ben konuşuyorum. İşte koyun derisi kaça alacaksınız, bağırsaklı, bağırsaksız falan, keçi kaça vesaire. Ben karşısındayım, böyle konuşuyorum, o böyle yapıyor. Kaç deri var? Ne olacak, nasıl olacak falan. Kaç kişisiniz? Kaç tane toplayacaksınız? Ahlaksız, ben karşındayım, karşındayım. Adamın asabını bozma. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Yaşın kaç olursa olsun terbiyesizlik yapma. Ben senin karşındayım. Seninle konuşmaya gelmişim. Böyle bak, oraya bakıyor, buraya bakıyor filan. Adam yerine koymuyor gibi. O zaman deri sayısı az ya. O zaman deri sayımız az ve adam yerine koymuyor gibi. Sen o adam yerine koymadığın, o az gördüğün o deriler var ya, o derilerle cemaat kuruldu. O adam yerine koymadığın 3-5 tane genç olarak gördüğün o arkadaşlar var ya, onlarla cemaat kuruldu. Ben konuşuyorum, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Terbiyesiz. Unutamadım. Benden kaç yaş büyük olmasına rağmen zoruma gitti. Unutamadım bak, unutamıyorum onu. O hal, hareketler, unutamıyorum. Ya bana, yüzüme bak, ne diyorsan de. Hiç yüzüne bakmıyor insanın. Bunlar unutulmuyor. Yüzüme bak, istiyorsan kızıyorsan kız, ne diyorsan de. Ya oraya buraya bakmak ne? Şimdi adam karısıyla konuşurken böyle konuşuyor. Oraya buraya bakıyor filan. Yüzüne bakmıyor. Bu onu aşağılamaktır. İşte arkadaşlar, farkında değiliz. Bazı küçük küçük küçük küçük şeyler büyüyor, büyüyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor, büyüyor. Biraz oradan, biraz şundan, biraz bundan. Olaylar büyüyor. Muhabbet, sevgi, bir şey kalmıyor. Ondan sonra en ufak bir şeyde boşanmaya kadar gidiyor. Neden? Çünkü bardak dolmuş. Damla damla, damla damla, damla damla. Ya kardeşim, deniz dediğin bile damlalardan oluşuyor ya. Deniz, deniz. Deniz dediğin bile damlalardan oluşuyor ya. Damlaya damlaya göl oluyor. Deniz bile oluyor. Okyanus bile oluyor. Biraz oradan, biraz şundan, biraz şundan, biraz şundan, her gün bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, ilişkiler bozuluyor. Yani küçük görmeyin. Bakın size ne diyorum, 35 sene evvelki adamın o hareketini ben unutamıyorum. Ne zaman konu açılsa, her sene Kurban Bayramı'nda, şimdi oğlu onun yerine yapıyor. Oğlunu pek tanımam da. Oğlu onun yerine yapıyor şimdi. Ne zaman adı geçse babasını hatırlıyorum. Ne zaman Kurban Bayramı gelse o adamın o hareketlerini hatırlıyorum. Yani adam eğer ruh hastasıysa, tamam, ben sözümü geri alayım. Olabilir. Ruh hastasıysa bir şey demiyorum. Neden bunu söyledim? Çünkü oğlu ruh hastası oldu sonradan. Ailecek olabilir. Genetik oluyor bazı şeyler. Eğer babada da öyle bir şey varsa, tamam, ben sözümü geri alıyorum. Benim dediğim sağlıklı insan için. Ben sağlıklı biliyorum. O yüzden böyle söylüyorum. Unutamıyorum onu, o tavrını. Kimse hanımına böyle davranmasın. Çocuklarının anası, sen evin direğiysen, o da evin çadırı. Sen de lazımsın, o da lazım.